Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Kurtuluş Çok Bozuldu. Yazarı Hayko Bağdat. Türü anlatı. İnkılap Kitabevi 1. baskı 2016. ISBN numarası 978-975-10-3727-5. Bu kitap 102 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 29 Ocak 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Cenevizliler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler, Süryaniler, Türkler, Kürtler, Iraklılar, Siyahlar ve Translar isyan etme noktasına gelmiş. Kurtuluş çok bozulmuş. Suriyeliler basmış muhiti. Üstelik Suriyelilerin gelişinden daha bir ay geçmeden hırsızlık, uğursuzluk, alemcilik, gasp ve fuhuş başlamış semtte. Kendisine taşınacak bir semt arıyordu Barış. Adalara gelmek en çok istediği şey olsa da kış tarifesi, vapur saatleri, mesai saatlerine bir türlü denk gelmiyordu. Kurtuluş olabilir o vakit dedi. Her kültürün iç içe yaşadığı bir semt çok cazip geliyordu medeni bir insana neticede. Olmaz oğlum dedim pişkin pişkin. Kurtuluş çok bozuldu. Başka semt bulalım sana. Şaşırdım bu söylediğine dedi. Daha yeni sordum Pakrat abiye. Kurtuluş harika bir semt dedi. Nesi harika be dedim. Demez olaydım. Hayko Bağdat kimsenin kimseyi beğenmediği yurdumuzda yeni kitabı Kurtuluş Çok Bozuldu ile kahkaha ve gözyaşını aynı satırlara sığdırırken uzun yıllar yerini kaybetmeyecek bir çentik de atıyor edebi hayatımıza. Hayko Bağdat, 1976 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini Esayan, orta ve lise eğitimini Mihitaryan Ermeni okullarında tamamladı. İstanbul Edebiyat Fakültesi tarih bölümüne devam etti. 2002 yılında Yaşam Radyo'da azınlık sorunlarını gündeme taşıyan ve Türkiye'de ilk kez gerçekleşen Sözde Kalanlar adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2003 yılında Marmara Gazetesi'nin Türkçe bölümünde haftalık köşe yazmaya başladı. 2007 yılında Hrant Dink'in ardından kurulan ve bu cinayete adalet arayışını sürdüren Hrant'ın arkadaşları ekibinin kurucularındandır. Çeşitli gazete ve dergilere makaleler yazan Bağdat, 2012 yılında IMC-TV'de Ronnie Margulies ile beraber Azı Karar, Çoğu Zarar programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. İlk kitabı Salyangoz 2014'te, ikinci kitabı Gollik 2015'te yayımlandı. 2015'te hazırlıklarına başladığı Salyangoz adlı tek kişilik bir şey gösterisi 2016 yılında önce BKM Mutfak sahnede ardından yurt içi ve yurt dışı turne programı kapsamında devam etti. 2016 Ekim'de kapanan IMC-TV'de Bağdat Kafe adlı haftalık talk show programının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. 2016 itibariyle Diken.com.tr'de köşe yazarlığına devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Ben Hayko Bağdat. Olay yerine geldim. Bu da üçüncüsü. Hayko Bağdat Salyangoz'u yazdığında kendi tarifiyle yazar değilim, kitap yazdım demişti. Televizyoncu değilim, televizyon programı yapıyorum dediğinin hemen ertesinde. Köşe yazarı değilim, köşe yazısı yazıyorum ama zaten gazeteci hiç değilim biliyorsunuz demeden önce miydi, sonra mı? Ben de karıştırıyorum artık. Ama en son oyuncu değilim, sahneye çıkıyorum dediğini biliyorum. O da fena gitmiyor ayrıca. Şimdiden bu kitabın ikinci bir sahne gösterisine vesile olacağı müjdesini verelim buradan. Olmadığı işleri yapan adamın üçüncü kitabı. Ben de eleştirmen değilim ama üçüncü kitaba yine ön söz yazıyorum. Allah'tan siz okursunuz da okuyorsunuz. Kurtuluş çok bozuldu bana sorarsanız, giderek olgunlaşan bir mizah yazarının işi. İlk iki kitapta kişisel hikayelerini anlatan Hayko Bağdat'tan hikaye anlatan Hayko Bağdat'a geçiş yapmış. Metni çevreleyen atmosferin dantelası epey işli. Karakterlerin hikayede oynayıp bir an önce huzurumuzdan çekilmesine izin vermemiş bu kez. Derinleştirilmiş eti, eşkali, elbisesi, taburesi daha belirginleşmiş. Atmosfer derinleştikçe yazar koltuğunun deri oturağındaki kıç yeri de belirginleşiyor Hayko'nun. Yani koltuğuna daha bir sahiplenerek oturuyor, daha kendinden emin. Bana sorarsanız bütün yakıştıramadığı sıfatımsıları boş versin, titirhanesine mizah yazarını koydursun. Ama mizahın da biliyorsunuz, sulusu var, kurusu var, pembesi var, moru var. Rengarenk anlatıyor Hayko. Ama yaptığı iş neresinden bakarsanız bakın kara mizah. İçimizi karartmadan kara mizah yaptığı için müptelası olduk Hayko'nun zaten. İçinden geçe geçe bitiremediğimiz karanlık tünelde yolculuk ederken, sanki bir başka hikayesinde renksiz bir suratla yer alan ölüm var, ölüm var diyen karakterinin bilgeliğiyle karşılayalım istiyor bu perişan yolculuğumuzu. Nicedir iyi bir mizah yazarı özlemişiz. Üstelik hikayeleri yürek söken bir yazar, boşu yok. Öyle sanıyorum ki kitaba adını veren Kurtuluş Çok Bozuldu hikayesi uzun yıllar yerini kaybetmeyecek bir çentik atacak edebi hayatımıza. Bu hikayenin bir de hikayesi var. Hayko'dan dinleyelim. Kendisine taşınacak bir semt arıyordu Barış. Adalara gelmek en çok istediği şey olsa da kış tarifesi, vapur saatleri, mesai saatlerine bir türlü denk gelmiyordu. Kurtuluş olabilir o vakit dedi. Her kültürün iç içe yaşadığı bir semt çok cazip geliyordu medeni bir insana neticede. Olmaz oğlum dedim pişkin pişkin, Kurtuluş çok bozuldu, başka semt bulalım sana. Şaşırdım bu söylediğine dedi. Daha yeni sordum Pakrat abiye, Kurtuluş harika bir semt dedi. Nesi harikaymış be dedim, demez olaydım. Aldığım cevap kitap yazdırdı bana. Pakrat abinin hayata bakışına karşı kendimce bir öz eleştiri yapabilmem için, Kurtuluş'un neden harika bir semt olduğunu anladığımı gösterebilmek için biriktirdiğim kelimeler kitap oldu işte. Bir zahmet okursanız ne demek istediğini anlayacaksınız. Diğer hikayelerde olmasa bir eksik olurdu cinsinden. Bizi dünyanın sınırlarını yok etme hayalimizle buluşturuyor, bir balatla buluyoruz kendimizi bir könde. Kurtuluş'ta hızlandırılmış tarih dersimizi tamamlayıp bu kez Beyrut'ta bir rugan ayakkabıya çeliniyor zihnimiz. Mübadele Yunanistan'ında 1920'lerin eski İstanbullularıyla buluşup oradan Londra'da 12 Eylül sonrası devrimci Türklerin diasporasına misafirliğe gidiyoruz. Stuttgart'ta içtiğimiz likörün tadıyla daha yeni esrimiş kafamızla bu kez kendimizi Erzurum'un kurtuluşu törenlerinde buluyoruz. Hepsi neşeli hikayeler ya, bir tanesi kendini götürüp kitabın sonuna koyuyor yine, Yozgatlı. Bu kitabın Yunusları da sanıyorum bu hikaye. Yunusları biliyorsunuz, en azından Hayko'yu takip edenler iyi biliyor. Ama o gün bizimle birlikte olmayanlar şimdi anlatacağım hikayeyi bilmiyorlardır sanırım. O şanslı kalabalığın arasında olsaydınız keşke. Reji odasının küçük camından Hayko'yu sahnede görebilmem için bütün oyunu ayakta izlemem gerekiyor. Bu satırları tuşlarken kitapla başlayan Hayko'nun salyangoz serüveni sahneye taşındı ve çoktan 6000'den fazla seyirciyle buluştu. Benim tam olarak vasfım neydi bu oyunda? Bu oyunun niteliği neydi? Oyun muydu, başka bir şey mi? Bunları boş verin. Yunuslar tiradına başladığında Hayko benim de reji odasından Levon Minasyan'ın duduğunu konuşmanın altına müzik sesinden yollamam gerekiyor. Yolladım yine. Diyarbakır'dayız. Ermeniyseniz Dikranagert diyebilirsiniz. Kürtseniz Ahmet. Ben hepsini söyleyebilirim. Beni bozmaz. Yunuslar Ankara Konur Sokak'ta başlayan hikayesinin oyuna taşınmış tiradının ağır bir duduk hüznüyle anlatıldığı bölüm yeni başlamış. Dipnot, Yunuslar adlı hikayeyi kitaptan da okuyabilirsiniz. Salyangoz, İnkılap Kitabevi 2014. O ana kadar şen şakrak giden oyun bir anda ağır bir tona geçiyor. Hayko'nun sesi önce titremeye başlıyor, sonra da yavaştan meydan okumaya. Gözümüzün içine bakmasa aynı frekanstan imdat çığlığı atan Yunusların kilometrelerce öteden o sesi duyup canının can havliyle uçar gibi olay yerine gelişini biraz gözünü yana çevirip anlatsa. Belki o zaman bizim de bu suçtan 100 yıl sonra yine bir kaçarımız olacak. En azından gözümüzü kaçırabileceğiz. Hele olay yerine gelip de köpek balıklarının parçaladığı arkadaşlarını gördüklerinde attıkları çığlık. O çığlığı duyuyoruz sahnede, tertemiz bir Ermeni Türkçesiyle. O ana kadar şakayla karışık anlatan Hayko'nun o an şakası yok artık. Hiç mi duymadınız o sesi? Bazı olay yerleri neden bu kadar kalabalık sanıyorsunuz? Berkin'in, Ali İsmail'in, Tahir Elçi'nin, Hrant Dink'in cenazesi. Kaç kez dinlemiş olabilirim bu tiradı, inanın bilmiyorum. Aynı acıyı kaç kez yaşayabilir bir insan, kaç kez hissedebilir? Acı sizin değilse olsa olsa birkaç kez, acı sizinse sanırım ölene kadar. Delik deşik edilmiş surun etrafına yaklaşmasın Hayko diye Diyarbakır yolculuğumuzdan önce siz deyin 70, ben diyeyim 170 tehdit aldı Hayko. Seni Diyarbakır meydanında mermi manyağı yaparım diyen de vardı. Neyse, koruma polislerine rağmen surda tur atamayacaktı belki. Surda yüzlerce insanın ölmeden önce çıkardıkları ses daha çok tazeydi kulaklarımızda. Ülkeyi boş verin, dünya kulaklarını tıkamıştı. Yorgundu, içi yıkılmıştı, içi yanıyordu Diyarbakır'ın. Ama her zamanki gibi o sesi duyanlar, o sesin Yunuslarıydı yine. Ben Hayko Bağdat. Hayko Bağdat. Teşekkür ederim diye bitirirdi oyunu hep. Diyarbakır'daki oyun ben Hayko Bağdat, olay yerine geldim diye bitiyordu bu kez. Kuliste koruma polisleri neden birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladığımızı anlamamıştı bir tek. Belki anlatabilsek onlar da anlayacaklar. Kemal Gökhan Gürses, Kınalı Ada, Eylül 2016. Ben çok meşhur oldum. Memleketin her köşesinden, dünyanın pek çok ülkesinden deli gibi davetler alıyorum. Sağdan sola pek çok medya organı, dünyanın prestijli yayın kuruluşları kapımı aşındırıp duruyor. Sokaklarda insanlar yolumu çevirip aşkla kucaklıyorlar. Mesaj kutum her gün onlarca sevimli cümleyle dolup taşıyor. Üstelik küfürler, tehditler falan da neredeyse tek tük geliyor artık. Yazının devamını okumak istemediğinize eminim. Herif kafayı yedi, kendini parlatıp duruyor diye düşünüyorsunuzdur kesin. Hatırım için pes etmeyin. Durumu özetleyecek bir hikaye paylaşacağım sizlerle. Bir buçuk ay önceydi Kıbrıs'a aldığım davet. Kıbrıslı Türk Gazeteciler Birliği'nden dostlar çağırmıştı. Havaalanından karşılanıp sohbet ede ede konaklayacağım doğum otele ulaşıverdik. Otelin ilginç bir özelliği var. Kıbrıs çıkartması yapılıp kuzeydeki Rum mallarına el koyulduğunda tüm işletmeler özelleştirilmiş. Fakat bu otel sendikanın elinde kalmış. Yani otel çalışanlarının tamamı aynı zamanda otelin ortağı olmuşlar. Daha önce Can Dündar da burada kalmış ve köşesinde sevgiyle bahsetmiş buradan. Ya da haklarında yazı yazayım diye yediler beni bilemiyorum. Otelin yönetim kurulu başkanı, müdürü falan tam kadro karşıladılar beni. Bir ikram, bir hürmet var ki sorma gitsin. Uzaktan bakan otele Tarkan gelmiş zannedecek. Odama çıktım. Hava atmanın ölçüsünü kaçırmayayım diye oda diyorum sizlere. Yoksa ortalama bir İstanbul evinden yüz ölçümü olarak daha büyük bir yerleşke diye yazardım. Girişte koca bir meyve sepeti, büyük bir şişe şampanya beni bekliyor. Diyanet İşleri Başkanı'nın adını söylersem günah yazar dediği janjanlı bir jacuzzi de var banyoda. Biraz istirahat edip şehirde bir yürüyüş yapayım dediğimde ise küçük çaplı bir nümayiş oldu desem yalan sayılmaz. Taksi durağındaki Kürt şoförlerden tatile gelmiş beyaz Türk teyzelere, kazino sahnelerine çıkan tanınmış sanatçılardan, gurbette üniversite okuyan öğrencilere kadar herkes kucakladı beni. Adım başı fotoğraf çektirmek isteyen biri yapışıyor yakama. Üstelik fotoğrafa poz verirken 40 yıllık dost ya da uzatmalı sevgili misali sarmaş dolaş oluyoruz herkesle. Elini belime dolayıp uzun süre çekmeyen birkaç kişiden hafiften huylandığımı da arada söylemek isterim. İki adım atarım diye çıktığım yürüyüşü akşama doğru tamamlayabilip otelime döndüğümde ne yalan söyleyeyim artık aynı adam değildim ben. Etrafımda gördüğüm tüm insanlara yalancı bir gülümsemeyle yarım yamalak bir selam veren, düşünceli bakışlarla ufku izleyen meşhur adam tripleri ele geçirdi beni hemencecik. Sanki yıllardır bu anı bekliyor ancak sonunda emeline ulaşabilmiş pezevenk. Lobiden bara geçeyim dedim. Canım bir duble Black Label. Tek buzlu olsun, bardağı da soğutuver lütfen. Bir elimde kadehim, bir elimde sigaram, meşhur bir insana yakışır tempoda havuz başına vardım. O sırada içerideki salonda coşkulu bir eğlence var. Kadınlar matinesi olmalı. Çünkü halayı en az 28 güzel kadın uzattıkça uzatmış. Şık kıyafetli iki kadın hava almaya dışarı çıktıklarında göz göze geldik. Birinin elinde akıllı telefon, yanındakinin kulağına bir şeyler fısıldıyor. Hemen tanıdılar işte beni. Oralı değilmiş gibi yapıp güzel deniz manzarasına keskin gözlerle baka dururken aklım onlarda. Kesin cesaretlerini toplamaya çalışıyorlar fotoğraf için. Aha, geliyorlar işte. Merhaba, acaba fotoğraf? Elbette, hemen diye atılıverdim. Hem kibar hem tanınmış olmak herkesin harcı değil neticede. Askılı elbiseli olanının yanına yaklaşıp teamüllere uygun olarak elimi omzuna atmak üzereyken 1,5 saniye ile İsa Mesih'in sevdiği kulu olduğumu ispatlayan kurtuluşu yaşamam an meselesi oldu.
Beyefendi şu tarafa, manzaraya doğru çekin bizi lütfen.
Omuza doğru attığım kolu breakdance elektrik hareketiyle geri çekip uzatılan telefonla kadınların fotoğraflarını çekmeye başlamam ne kadar sürdü bilmiyorum. Bana sorsanız bir ömür derim. İlk 3 fotoğrafı biraz titrek çıktı sanırım. Ancak 4. de durdurabildim elimin titremesini. Ertesi gün sokağa çıktığımda hep aynı şeyi mırıldanıyordum içimden. Salak, sen meşhur falan olmadın işte. Haziran 2015 Kınalı Ada. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 16.